Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Ali İmran suresinin 55 ve 56. ayetlerini İranlı karilerden Said Maliki'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni küfredenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstüne geçireceğim. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyde aranızda ben hükmedeceğim. Küfredenleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir azapla azaplandıracağım. Onların hiç yardımcıları yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehş 1400, Hicri Kameri 17 Ramazan 1442 ve Miladi Takvimle 30 Nisan 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysen Veliver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe yazarları, Nur Kapısı, Fars Körfezi Milli Günü, Ebu Mehdi Kruz Füzesi, İran'ın Yeni Antigemi Füzesi isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Kuveyt Başbakanı Zarif'in ziyaretini olumlu karşıladı. Dışişleri Bakanı Zarif, Viyana ve bölgede olumlu belirtilerin göze çarptığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yapıcı görüşlerin İran ve Arabistan ihtilaflarını geride bırakabileceğini söyledi. Nur uydusu başarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'de COVID-19'dan 339 kişi hayatını kaybederken tam kapanma süresi dünden itibaren başladı. Çavuşoğlu, Kıbrıs görüşmelerinde Rum liderin toplantıya yeni bir vizyon getirmediğini söyledi. Ve Hamas, seçimlerin ertelenmesinin ulusal barışa karşı darbe olduğunu belirtti. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Kuveyt Başbakanı ile yaptığı görüşmede ikili ilişkilerin gelişmesini istedi. İrna'nın bildirdiğine göre bölge ülkeleri ziyareti çerçevesinde dün Kuveyt'i ziyaret eden Zarif, Başbakan Şeyh Sabah el-Halid el-Hamd el-Sabah ile görüştü. Zarif görüşmede iki ülkenin çeşitli alanlardaki ilişkilerine değinerek ikili ilişkilerin gelişmesine ve kapasitelerden yararlanmaya vurgu yaptı. Zarif, İran açısından bölgedeki son gelişmeleri değerlendirerek Viyana'da İran nükleer meselesiyle ilgili 4+1 ülkeleri ile yapılan görüşmelere değinerek, görüşmelere paralel olarak bölge ülkelerini ziyaret etmesinin İran'ın bölge ülkeleri ve komşularla ilişkilerine özel ilgisinden kaynaklı olduğunu söyledi. Zarif, İran ve Kuveyt'in sorunların çözümünde diyaloga verdikleri öneme değinerek sorunların çözümünün diyalog ile çözümüne ve bölge ülkeleri arasında çoklu ilişkilere vurgu yaptı. Kuveyt Başbakanı da görüşmede iki ülkenin potansiyellerine işaretle ülkesinin çeşitli konulardaki görüşlerini anlattı ve İran'ın bölgedeki konumuna vurgu yaptı. Viyana'da devam eden ilişkilerin devam etmesinden memnuniyetini dile getirerek bu görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını temenni etti.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif dün akşam Fars Körfezi kıyı ülkelerini ziyaretlerinin sonunda Viyana müzakereleri ve bölgesel müzakerelerde olumlu belirtilerin göze çarptığını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Muhammed Cevaz Zarif Twitter sayfasında paylaştığı mesajda şöyle yazdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın layıkıyla Bercam'ın ihyası için görüşmeler liderliğini üstlenmesiyle eş zamanlı olarak Fars Körfezi kıyı ülkeleri ziyaretimi, Kuveyt'e ziyaret ve Başbakan Şeyh Sabah El Halid El Hamd El Sabah ve Dışişleri Bakanı Doktor Şeyh Ahmet Nasır ile görüşme ile bitirdi. Zarif, bölge yetkilileriyle müzakere ekseninin Hürmüz Barış Planı'na odaklı olduğuna işaretle her iki yönde olumlu belirtilerin göze çarptığını söyledi. Zarif, Perşembe günü Kuveyt'e bu ülke yetkilileriyle görüşmelerde ikili meseleler ve ayrıca bölge gelişmeleri hakkında görüş teatisinde bulundu. Kuveyt Dışişleri Bakanı Zarif'in bölge turunun 4. ve son durağıydı. Zarif daha önce Katar, Irak ve Umman'ı ziyaret etmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Moskova'nın Bercam nükleer anlaşma konusunda İran'ın resmi tutumunu ve bu ülke ile işbirliklerin devamını temel alacağını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, dün haftalık basın toplantısında Muhammed Cevad Zarif'in ses kaydındaki açıklamaları hakkında yaptığı açıklamada Moskova'nın yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin resmi tutumunu dikkate aldığını ve her zaman bu ülke yetkililerinin açıklamalarını temel aldığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zarif'in 26 Ocak tarihinde Rusya'nın Bercam nükleer anlaşma ile ilgili tutumuna desteğe ilaveten Tahran'ın Moskova ile nükleer anlaşmanın canlandırılması ve korunması için işbirliğine devam edeceğini belirttiğini hatırlattı. Zaharova ayrıca Rusya'nın Bercam anlaşmasının canlandırılması için çalışmalarına devam edeceğini söyledi. Bercam nükleer anlaşma üye ülkeleri son 3 hafta içinde Viyana'da defalarca bir araya gelerek nükleer anlaşmanın aktifleştirilmesi ve Amerika'nın muhtemel geri dönmesi için görüşmelere devam ediyorlar.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Arabistan ve İran'ın ihtilaflarını geride bırakarak ilişkilerinde yeni bir dönem açabileceklerini söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Hatipzade, Arabistan Veliaht Prensi Bin Salman'ın İran ile ilişkiler hakkında söyledikleriyle ilgili yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti. Hatipzade, yapıcı görüşler ve diyalog eksenli yöntemle bölgenin ve İslam dünyasının iki önemli ülkesi olan İran ve Arabistan'ın ihtilafları geride bırakarak bölgesel barış, istikrar ve gelişme için işbirliğinde yeni bir döneme girebilir, dedi. İran'ın bölgesel işbirliği için Hürmüz Barış Planı gibi öneriler sunduğunu ifade eden Hatipzade, Arabistan'ın tutumundaki değişikliğinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca rahmet ve mağfiret ayı mübarek Ramazan ayının İslami toplumda dayanışmanın sağlanması, bölgede savaş, avarelik ve güvensizliğin giderilmesi ayı olmasını da temenni etti. Arabistan Veliahtı Salı günü El Arabiye televizyon kanalına verdiği mülakatta İran'ın komşu ülke olduğunu ve Riyad'ın Tahran ile iyi ilişkileri olmasını umut ettiğini söylemişti.
İran İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Sipah ve İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun kudretle düşmanın Fars Körfezi'ndeki hareketlerini rasat ettiğini vurguladı. İran Press'in bildirdiğine göre Amiral Ali Reza Tengsiri, Şiraz Üniversitesi'nde düzenlenen 15. Şemsi Asr'ın eşiğinde Mekran sahilleri ve Fars Körfezi ulusal oturumda Fars Körfezi'ne giren her savaş gemisinin Hürmüz Boğazı'nda rasat edildiğini belirtti. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, İran'ın Fars Körfezi ve Mekran sularında İran'ın koyu ve önemli varlığına işaretle İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge sularındaki varlığının sadece askeri olmadığını, çeşitli ekonomik, siyasi ve hatta ulusal ve uluslararası alanlarda kültürel konulardaki stratejik varlığı olduğunu belirtti. Komutan Tengsiri hali hazırda dünyanın rezerv petrol olarak belirlenen 730 milyar varilin %62'si ve dünyada 70 trilyon metreküp doğal gaz rezervlerinin %40'ının bu bölgede bulunması nedeniyle bölgenin önemi ve stratejik rolünü daha da arttırdığını söyledi. Amiral Tengsiri ayrıca Fars Körfezi'nin stratejik ve jeopolitik konumlarının bazı batılı güçler ve yabancı ülkelerin gayrimeşru varlığı ve cirit atmasına sebep olduğunu da sözlerine ekledi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Uzay Komutanlığı, Nur uydusunun başarıyla çalışmalarını uzayda sürdürdüğünü duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Nur uydusunun uzaya fırlatılmasının birinci yıl dönümünde Devrim Muhafızları Uzay Komutanlığı, uydunun bir yılın ardından çalışmalarını başarıyla sürdürdüğünü belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin çok amaçlı ilk uzay uydusu Nur, Hicri Şemsi 3 Ordibehşt günü İran'ın merkezi çölünden fırlatılarak 425 kilometre yörüngesine yerleştirildi. Bu önemli olay İran'ın düşmanların zalimane ve ağır yaptırımları altında bulunduğu dönemde yerli bilim ve iç kapasiteye dayanarak gerçekleşen ve dünyanın en üstün teknolojileri arasında yer alan bu önemli olay bizzat İslami İran'ın uzay alanında yeni bir gelişme ve büyük bir başarıya atılan imzadır. Devrim Muhafızları Uzay Komutanlığı Nur uydusunun fırlatılmasından bir yıl geçerken başarıyla çalışmalarına devam ettiğini işaretle çok yönlü bu uydudan toplanan bilgilerin günlük olarak yerdeki istasyonlara iletildiğini belirtti.
Serdar Süleymani Fedakarlık Dünya Ödülü Politika Konseyi Fedakarlık Plaket Ödülünü Şehit General Pulat Haşimov'a verdi. Muhabirimizin Bakü'den bildirdiğine göre İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyit Abbas Musevi, Serdar Süleymani Fedakarlık Dünya Ödülü Politika Konseyi Temsilcisi olarak plaket ödülünü General Pulat Haşimov'a takdim etti. Musevi yapılan törende Azerbaycan Cumhuriyeti halkı ve ordusunun işgal topraklarını geri almadaki başarılarına işaretle İslam şehitlerinin tüm İslam ümmeti için kıvanç kaynağı olduğunu, İslam topraklarının korunması için canını feda eden fedakarların ilahi değerleri olduğunu söyledi. İran'ın Bakü Büyükelçisi ayrıca General Haşimov'un işgalciler ile mücadelesindeki iman ve fedakarlığının tarihte kalıcı olduğunu ifade ederek bu zaferi halk ve hükümete tekrar tebrik etti. Veli Fakih'in Azerbaycan Cumhuriyeti temsilcisi Hüccetül İslam Seyyid Ali Ekber Ocak Nejat ise dünyanın her noktasında olan tüm Müslümanların İslam dünyasının topraklarını korumakla görevli olduğunu belirterek şehadetin Allah tarafından müminlere verilen bir iftihar olduğunu ve General Haşimov'un da onlardan biri olduğunu söyledi. General Haşimov geçen yıl 14 Temmuz tarihinde Tovuz bölgesinde Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını koruma uğrunda canını feda etti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı İran'da 90 milyon koronavirüs aşının satın alma anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve İran İdari ve İstihdam İşleri Teşkilatı Başkanı Cemşid Ensari dün İran'a yaptığı açıklamada İran'ın COVAX'tan aldığı payı yaklaşık 21 milyon, Rusya Sputnik V anlaşması 60 milyon ve Çin ise en az 10 milyon dozdur ve daha önce de bazı dozlar alındı dedi. Ensari, İran Pasteur Enstitüsü ve Küba'nın Finlay aşısının klinik çalışmalarının faz 3 töreni kulisinde yaptığı açıklamada, Pasteur Enstitüsü'nün Küba Finlay Aşı Enstitüsü ile yaptığı olumlu ortak çalışmasının büyük oranda sonuca ulaşan ilk aşı olduğunu ve Küba'da yapılan denemelerde çok olumlu sonuçlara ulaştığını ifade etti.
Türkiye'de son 24 saatte 278.108 COVID-19 testi yapıldı. 37.674 kişinin testi pozitif çıktı. 339 kişi hayatını kaybetti. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 278.108 COVID-19 testi yapıldı. 37.674 kişinin testi pozitif çıktı. 339 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 2.715 oldu. Son 24 saatte 43.253 kişinin COVID-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.255.714'e yükseldi. Test sayısı 46.996.712'ye ulaştı. Vaka sayısı 4.788.700, vefat sayısı 39.737, ağır hasta sayısı 3.581 oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi Lideri Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler öncülüğünde Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkelerinde katılımıyla 5+1 formatında düzenlenen gayri resmi Kıbrıs konulu konferansın ardından ortak basın toplantısı düzenledi. TRT Haber'in bildirdiğine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarında yeni bir müzakere sürecinin iki toplum arasında değil iki devlet arasında olması gerektiğini söylediklerini belirtti. Görüşmelerde Kıbrıs Rum yönetiminin yeni bir vizyon getirmedi diyen Çavuşoğlu, takılmış plak gibi eski söylemlerini tekrarladı. Egemen eşitliğe karşı çıktı, hatta bırakın devlet olarak egemen eşitliği, Kıbrıs Türklerinin toplum olarak bile egemen eşitliği olmayacağını söyledi. Bu anlamda Genel Sekreter Guterres'in önerilerini de reddetti, dedi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü için resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulamadık, dedi. Independent'in bildirdiğine göre Guterres 27 Nisan Salı günü başlayan ve dün tamamlanan toplantıların ardından Birleşmiş Milletler binasında açıklama yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Guterres basın açıklamasında henüz yeterli ortak zemin bulamadık ancak ben vazgeçmiyorum. Benim gündemim basittir. Birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamayı hak eden Kıbrıslıların refahı ve güvenliği için mücadele etmektir, dedi. Guterres ilk olarak Cenevre'de 3 gün süren gayri resmi toplantılarda Kıbrıs'taki iki tarafın ortaya sunduğu tutumlarına ilişkin bilgi verdi.
Hamas hareketi yayınladığı bildiride bu sabah Filistin Özel Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas tarafından seçimlerin ertelenmesine dair açıklamaya tepki gösterdi. El Alemin bildirdiğine göre Hamas yayınladığı bildiride şöyle yazdı. Fetih ve özel teşkilatın seçimlerin düzenlenmeyerek ertelenmesine dair kararını esefle duyduk ve Fetih Hareketi ile özel teşkilatını bu kararın sonuçlarından tamamen sorumlu biliyoruz. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas Özel Teşkilat Başkanı'nın işgal altındaki Kudüs halkının katılımının garantisinin olmaması bahanesiyle seçimlerin ertelenmesine dair kararının ulusal anlaşmalar ve işbirliği ve ortaklık sürecine karşı bir darbe mesabesinin olduğunu vurguladı.
Uluslararası Af Örgütü dün yaptığı açıklamada merkezi Joe hapishanesindeki tutuklanan aileleriyle ilişkilerin kesilmesinden endişeli olduğunu duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Uluslararası Af Örgütü Twitter sayfasında yaptığı açıklamada yaklaşık 4 haftadan beri Joe hapishanesindeki tutukluların aileleriyle bağlantılarının kesildiğini duyurdu. Uluslararası Af Örgütü'nün bildirdiğine göre koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte merkezi Joe hapishanesinde gardiyanlar tarafından tutuklulara işkence yapılması ve 12, 13 ve 14. koğuşlarda bulunan tutukluların aileleriyle bağlantıların kesilmesi konusunda haberler aldıkları ifade edildi. Bahreyn hapishanesinde insanlık dışı ve sağlıksız şartlar ve korona salgını gölgesinde hapishanelerde muhalefete işkencelerin yapılması ise aileler arasında endişeye sebep olmuştur.
Ve Kremlin sözcüsü Rusya Cumhurbaşkanı'nın Ukraynalı mevkidaşı ile direkt görüşmelere hazır olduğunu duyurdu. İRNA'nın bildirdiğine göre Dmitri Peskov dün bir televizyon programında yaptığı açıklamada Vladimir Putin'in ikili ilişkiler için Ukrayna ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Peskov başta Zelenski'nin Putin'i Donbas olayları hakkında görüşmeye davet ettiğini fakat Rusya liderinin kendisini Donbas konusunda görüşmeleri teşvik ettiğini zira Donbas olaylarının Rusya'yı ilgilendirmediğini söyledi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerimizin saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Suudilerin İran'a karşı çark etmesi etrafında.
Evet.
Suudi Veliahtı Muhammed Bin Salman salı akşamı El Arabiye kanalına vardı demecinde açık bir çark etme olayı çerçevesinde İran'ı komşu bir ülke olarak adlandırıp Tahran ile daha iyi ilişkiler kurabileceğini umut ettiğini açıkladı. Muhammed Bin Salman Ocak 2015'ten beri babası Kral Salman'ın iktidara gelişinin ardından kademeli olarak bu ülkenin ikinci önemli ve etkin ismine dönüştü. Ocak 2017'de Donald Trump'ın Amerika'da iktidara gelişiyle Muhammed Bin Salman'ın Suudi Arabistan'daki konumu da güçlendi. Zira Amerika eski başkanı büyük dolara dayalı sözleşmelere karşılık olarak Suudi veliahdını tam ve topyekün olarak desteklemeyi kararlaştırmıştı. Bu dönemde Muhammed Bin Salman sırf iç siyaset alanında tek taraflı davranmıyordu. Dış siyasette de özellikle Batı Asya ülkelerine karşı tek taraflı ve zorbalığa dayalı başına buyruk siyasetler izlemeye başlamıştı. Katar ile ilişkilerin kesilmesi ve bu ülkeye karşı sulta kurmak isteği, İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkilerin kesilmesi ve Yemen'e karşı savaşta bu siyasetlerin en belirgin örneğiydi. Muhammed Bin Salman'ın bölge ülkeleri özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı zorba yaklaşımı Siyonist rejim İsrail ve Amerika hükümetinin de hoşuna gitmiş ve onları memnuniyetine sebep olmuştu. Suudi Veliahdı'nın İran İslam Cumhuriyeti ile husumeti o raddeye vardı ki Muhammed Bin Salman Haziran 2017'de Batı Asya'daki savaşı İran'ın içine sıçratacağı açıklamasında da bulundu. Gerçekte bu diplomatik olmayan açık ve net açıklama Muhammed Bin Salman'ın İran İslam Cumhuriyeti ile husumetinin doruğunu gözler önüne serdi. Aslında bu husumet Batı Asya bölgesinin siyasi ve güvenlik düzenini olumsuz yönde etkiledi. Şimdi ise Suudi Veliahtı diplomatik ve ılımlı bir açıklamada Suudi Arabistan'ın İran ile iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getirdi. Muhammed Bin Salman ayrıca şöyle bir açıklamada da bulundu. İran'ın zor koşullar altında olmasını istemiyoruz. Tam tersi İran'ın refah içerisinde olmasını, gelişmesini istiyoruz. İran'da çıkarlarımız söz konusudur. Onların da burada çıkarları söz konusudur. Bölgeyi ve dünyayı gelişme ve kalkınmaya götürmemizde fayda var.
Reuters haber ajansı ise Bin Salman'ın sözlerinin analizinde şu ifadelere yer verdi. Muhammed Bin Salman, İran'a yönelik aleni olan daha barışçıl tutum sergilemek ve geçmişten gelen husumeti Washington ile Tahran'ın bölgesel tavırları ile karşılaşmak hususundaki ihtilaflar ve ekonomik dengelemeleri göz önünde bulundurarak azaltmak istiyor. Öyle görünüyor ki Suudi Arabistan'ın İran'a karşı devam eden düşmanlığı nedeniyle yaşadığı tecrit ve yalnızlığı Yemen bataklığına karışması ve iç kaygıları Suud Veliaht Prensi'nin tutumundaki bu çarkın nedenidir. Muhammed Bin Salman artık Donald Trump'ı yanında görmüyor. Aynı zamanda Benjamin Netanyahu'nun İsrail'deki zayıf konumunu da göz önünde bulunduruyor. Aslında İran düşmanlığının devam etmesi Bin Salman ve Suudi Arabistan'ın çıkarlarına hizmet etmiyordu. İsrail'in çıkarlarıyla uyumluydu. Aynı zamanda Suudi Veliaht Prensi Yemen'deki insani felaket ve bu 6 yıllık savaşın beyhudeliği nedeniyle baskı altındadır ve İran'la ilişkileri iyileştirmeyi Yemen'deki bataklıktan çıkmasının bir yolu olarak görüyor. Öte yandan peş peşe yenilgilerin eşlik ettiği zorba dış politikası da Suudi Arabistan'daki konumunu zayıflatmıştır. Batı Asya meseleler uzmanı Sabah Zengen'e Riyad'ın Tahran'a yönelik çarkının nedeni hakkında şöyle diyor. Suudi Arabistan'ın Yemen'de takılması Riyad için net bir vizyon sunmuyor. Diğer yandan Suudi Arabistan Yemen'de suç eylemlerini destekleyen Trump gibi koşulsuz şartsız bir destekçiyi de yanında görmüyor. Bölge ülkeleri de artık Yemen savaşında Suudi eylemlerine göz yummak istemiyorlar. Bu sorunlar mevcut Suudi liderlere baskı yapıyor ve onları doğru yöne yönlendiriyor. Oxford'daki Pembroke Koleji'nde Arap ve İslami çalışmalar alanında kıdemli bir araştırmacı olan Elizabeth Kendall şöyle diyor. Suudi Arabistan'ın hem rezalet hem de yenilgiden başka sonucu olmayan Yemen Savaşı'ndan çıkmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Önemli olan nokta Suudi Arabistan'ın zorbalık ve diplomatik olmayan yaklaşımına bölgede geniş ölçüde karşı çıkılmasıdır. Şimdi de Muhammed bin Selman'ın yumuşak ve diplomatik yorumları artık memnuniyetle karşılanmaktadır. Bu bağlamda Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al-Sani Twitter sayfasında bin Selman'ın Riyad ile Tahran arasında iyi ilişkiler kurulması yönündeki talebini memnuniyetle karşılayarak şöyle yazdı. Bin Selman'ın İran dahil komşu ülkeleriyle diyalog ve iyi komşuluğun vurgulandığı dış politika alanındaki talebini destekliyoruz.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Siyonist rejimin insanlık dışı girişimlerine tam desteği etrafında. Amerika tarafkir bir yaklaşım çerçevesinde insan haklarını izleme örgütünün Siyonist rejimin Filistinlilere karşı cinayet işlediği ve onlara karşı ayrımcılık siyasetleri izlediğine dair raporuna tepki gösterip bu raporu reddetti. Beyaz Saray sözcüsü John Psaki ise basın toplantısında şu açıklamada bulundu. İnsan Hakları İzleme Örgütü izleyicisi raporunda İsrailli makamların insanlığa karşı apartheid ve Filistinlileri eziyet etme olmak üzere iki cinayet işlediğini söylemiştir. Bu örgütün raporunda kullandığı apartheid ifadesi bizim görüşlerimizle örtüşmüyor. John Psaki, Washington'un İsrail hakkında bu gibi ifadeleri hiçbir zaman kabul etmediğini belirterek şöyle dedi. İsrail'in girişimlerinin apartheid sayılıp sayılmadığı hakkında Amerika'nın böyle bir şeyin olmadığı çerçevesinde düşünceye sahip olduğunu söylemeliyim. Washington'un Siyonist rejimin insanlığa karşı girişimlerine tam destek vermesi ve hatta Filistinlilere karşı uygulanan apartheid'i desteklemesi, Amerika ile İsrail ilişkilerinin özünü ve Washington'un her koşul altında Siyonist rejimi destekleme taahhüdünü göstermektedir. Biden hükümetinin insan haklarına özel ilgi gösterdiği iddia edilse de, İsrail'in Filistinlilere karşı insanlık dışı girişimleri karşısında bu gibi bir ilgiyi hiç de duymadığı söylenebilir. Halbuki İsrail Uluslararası İnsan Hakları Kurum ve Kuruluşları, özellikle de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu raporlarına göre Filistinlilerin haklarını yerle bir ederek dünyadaki en büyük insan hakları ihlalcilerinden sayılıyor.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail ve Filistin Bürosu Başkanı Ömer Şakir, İsrail'in apartheid'ına değinerek şöyle diyor. Bu İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 30 yıllık İsrail muamelesiyle ilgili en net bulgudur. Uluslararası hukuka, özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulduğu Roma Anlaşması'na göre apartheid, insanlığa karşı bir suç ve cinayet sayılır. İsrail'in son birkaç 10 yılda, özellikle 1967 işgal altındaki topraklarında Filistinlilere karşı eylemleri her zaman etnik ayrımcılığa dayanıyordu. Siyonist rejim Batı Şeria'nın büyük bölümlerinde istinat duvarları inşa ederek Filistinlileri kuşatmak için sürekli çaba sarf etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre işgal altındaki Filistin'deki Siyonist yetkililer yaklaşık 9'da biri Filistinlilerden meydana gelen 1967 işgal altındaki topraklarda Yahudi topraklarını maksimize etmeye ve Filistinlileri yoğun nüfuslu ve sınırlı coğrafi alanlara yerleştirmeye ve onları göçe zorlamaya çalıştı. Siyonist rejim İsrail sistematik olarak Filistinlilere karşı ayrımcılık yapıyor ve bu mesele en çok Batı Şeria dahil işgal altındaki topraklarda gözle görülür bir şekilde yaşanıyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah yorumlarının sonuna geldik.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehşt 1400, İran'da Hicri Kameri 17 Ramazan 1442 ve Miladi 30 Nisan 2021 Cuma. ...1443 yılı önce bugün Hicri Kameri hicretten önce 17 Ramazan'da bir rivayete göre İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem geceleyin Allah'ın emriyle Mekke'den Beytül Mukaddes'e yolculuk yaptı ve göklere yükseldi. İsra suresinin ilk ayetinde bu büyük mucize şöyle anlatılıyor. Kulunu Muhammed'i gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan alıp civarını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Ona ayetlerimizden nicelerini gösterelim diye böyle yaptık. Şüphesiz ki Allah işitendir, görendir. Bu olay İslam peygamberinin en büyük mucizelerinden biri sayılır. ...1440 yıl önce bugün Hicri Kameri 17 Ramazan 2. yılında Allah Resulü'nün ünlü savaşlarından Bedir Savaşı Mekke ile Medine arasında bir bölgede vuku buldu. Bu savaşta müşriklerin sayısı 920 olup İslam ordusu 313 kişi ve az sayıdaki teçhizat ve silahlardan oluşuyordu. Müslümanlar az imkanlara rağmen sağlam imanlarıyla savaşta galip geldiler. İran takviminde Hicri Şemsi 10 Ordibehşt günü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırılmıştır. Bu adlandırmanın sebebi bazı devletlerin Fars Körfezi'nin tarihi adını değiştirme çabalarına karşı koymaktır. Fars Körfezi Meksika ve Hudson Körfezlerinden sonra dünyanın en büyük 3. körfezi sayılıyor. Fars Körfezi'nde zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunmasından ötürü bu su güzergahı uluslararası arenada stratejik bir öneme haizdir. İran İslam Cumhuriyeti Kültürel İnkılap Yüksek Konseyi, İran milletinin tarihi ve kültürel kimliğinin hedef alınmasını göz önüne alarak Portekizlerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkarılmaları yıl dönümünde 10 Ordibehşt gününü Fars Körfezi Milli Günü olarak adlandırmıştır. ...39 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehşt 1361'de Büyük Beytülmukaddes Operasyonu, İran'ın güneyindeki bölgelerin büyük çoğunluğunun Basçı Irak rejiminin işgalinden kurtarılması hedefiyle başlatıldı. Operasyonun neticesinde İranlı gençlerin işgalci Basçı rejime yönelik direniş sembolü stratejik Hurremşer kenti kurtarıldı. Bu operasyonda Irak'ın Basçı rejimi ağır hezimete uğradı. Bu operasyon Irak'ın İran'a açtığı 8 yıllık zorunlu savaş döneminde yeni sayfanın açılmasına neden oldu. ...41 yıl önce bugün Hicri Şemsi 10 Ordibehşt 1359'da İran'ın Londra'daki Büyükelçiliği İslam Cumhuriyeti'nin yeni kurulmuş düzenine muhalif olanlar tarafından işgal edildi. Amerika'nın İran'daki casusluk yuvası olan Büyükelçiliğindeki rehinelerin İmam Hümeyni çizgisindeki öğrencilerin elinden kurtarılması için askeri saldırısının hezimete uğratılması...
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Hazalları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Merkez Bankası son rakamları açıkladı. Rezervlerde dikkat çeken düşüş.
Cumhuriyet.
6 aydan Erdoğan'a 128 bin liralık dava.
Star.
Biden haksız Türkiye kararının perde arkası deşifre oldu.
Şimdi ise hafta içi köşe hazırları. Cevher İlhan, 28 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde Demokrasi ve Hukuk askıda başlık yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ekonomik çöküş ve salgınla mücadeledeki başarısızlık vartasında 128 milyar doların akıbetinden gri pasaport skandalı ile insan kaçakçılığına, kripto para borsası komplolarından Amerikan Başkanı'nın 2015 olayları için soykırım iftirasına karşı sergilenen acizliğe kadar birçok gündemin arasında Avrupa Parlamentosu'nun vahim kararı geçiştiriliyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Vaka şu ki AKP iktidarında her Avrupa Birliği zirvesi ve ilerleme raporu öncesinde Ankara, Türkiye'nin Avrupa Birliği Ulusal Programı'nda taahhüt ettiği demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve hukukun üstünlüğüyle ifade özgürlüğünde Avrupa Birliği müktesebatı standartlarını yerine getireceği vaadini yineledi. Bunun içindir ki son süreçte her yönüyle sıkışan siyasi iktidar yargı reformunu ortaya attı, hukukun üstünlüğü vaatlerini tekrarladı. Ne var ki bu vetirede bile yargıya müdahaleden vazgeçilmedi. En son haklarında hiçbir mahkeme kararı olmadan Anayasa Mahkemesi'nin Demirtaş, Kavala, Berberoğlu hakkındaki hak ihlali kararlarının dinlenmemesi, siyasi iktidara en ufak bir eleştirilerden dolayı tutuklu gazetecilerin tahliye kararını takmayan yerel mahkemelerin tavrı ortada. Keza Avrupa Birliği'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü, temel hak ve hürriyetlerle ifade özgürlüğüne ilişkin çağrı ve uyarılarının kulak ardı edildiği kırılganlıkta OHAL kanun hükmündeki kararnameleriyle ve akabinde yargıya talimatla her gün yeni bir hukuk skandalına imza atılması Ankara'nın yargı reformu samimiyetini sorgulattı. Bundandır Avrupa Parlamentosu raporunda mahkemelerin Anayasa Mahkemesi kararlarına riayet etmediğini gösteren örneklerin artmasının derin bir endişe kaynağı olduğu nazara veriliyor. Türkiye için demokrasisi askıya alınmış, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının olmadığı totaliter ülke tanımlaması yapılıyor. Ankara'nın Avrupa Birliği ile müzakerelerde tamamen konjonktürel pazarlıklara dayanan, günü kurtarmaya yönelik tavrıyla Avrupa Birliği'ni oyalamaya çalıştığı, demokratikleşme, yargı bağımsızlığı, basın ve ifade özgürlüğü ile demokrasi ve hukuk kriterlerinde ilerleme niyetinin olmadığı açıkça belirtiliyor. Keza Avrupa Birliği'nden iletilen hiçbir yeni teşvikin veya şevklendirme gayretinin Türkiye'de olgun bir demokrasi inşa etme yönünde siyasi iradeyi etkilemediği kaydedilerek Ankara'nın Türkiye'nin demokratikleşmesine neredeyse hiç katkı sağlamadığı, ülkenin demokratik bir modele doğru ilerlemesine çabalamadığı vurgulanıyor.
Esfender Korkmaz 28 Nisan tarihli Yeni Şah gazetesinde AKP 18 yılda 10.9 milyon işsiz yarattı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İşsizlik, ekonomik ve sosyal istikrar açısından altından kalkamayacağımız boyuta yükseldi. Açıklanan istatistikler İşsizliğin korkunç boyutunu da göstermiyor. Çünkü TÜİK, iş aramayan ve fakat çalışmaya hazır olanları işsiz saymıyor. Gerçekte bunlar açıklanan işsiz sayısından daha fazladır. İkincisi, pandemi nedeniyle işçi çıkarma yasağı işsizliğin gerçek boyutunu engelliyor diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
İşsizlik ekonomik sorunların barometresidir. Siyasi iktidarın başarısızlıklarının bir özetidir. Dünya pandemiden önce işsizlik sorununu çözmüştü. Bizde ise AK Parti iktidarı son 18 yılda 10 milyon 900 bin kişiyi istihdam dışında bıraktı. AKP 2018 seçim programının neler yapacağız kısmında yeni dönemde istihdam hedeflerimiz doğrultusunda farklı alanlara özel istihdamı arttıracak politikalarımızı sürdüreceğiz deniliyor. 2001 kriz yılında %8,2 olan işsizlik oranını 2020 yılında yani 16 yılda %13-14'lere taşıyan bir iktidarın işsizliği düşüreceğine kim inanır? AKP iktidarında işsizlik her dönemde arttı. 2001 kriz yılı olmasına rağmen 2000-2002 arasında yıllık ortalama işsizlik oranı %8,4 iken AK Parti'de büyüme yaşandığı 2003-2007 yılları arasında bile yıllık ortalama işsizlik oranı daha yüksek %9,7 oldu. Kriz yılları 2008-2009'da arttı. Sonrasında yine %9,8 oldu. 2016 yılı sıkı yönetim uygulaması ve arkasından gelen başkanlık sistemi işsizliğin yıllık ortalama %12 ve %13 seviyesine çıkmasına neden oldu. Zira bu dönemde yatırımlar da durdu. Üretimde yüksek oranda ithal girdi kullandığımız için ve popülist politikalara bağlı bir talep artışında kaynaklanan bir büyüme yaşadığımız için işsizlik büyümeden bağımsız ve artan bir trend gösterdi. 2009 yılındaki dünya finansal krizinde gayri safi yurt içi hasıla %4,7 oranında daraldı. İşsizlik oranı da o yıl bizde %14'e çıktı. Diğer yıllar büyümeden bağımsız olarak %10 dolayında, 2018 ve sonrasında ise %10'un üstünde kronik bir yapı kazandı. Geldiğimiz takvimde açıklanan işsizlik oranı %13. Fiili işsizlik oranı %23,6 ve fiili işsiz sayısı 8,5 milyondur. Pandemi sonrası en iyi ihtimalle 3 kişiden 1 kişi işsizdir. İşsizliğin en büyük riski de sosyal sorunların tırmanmasıdır. İşsiz kalanlar özgüvenini kaybeder, kendilerini toplumdan dışlanmış hisseder ve topluma uyum sağlayamazlar. İşsiz kalanlar yoksullaşırlar. İşsiz kalanlar topluma ve kurumlara karşı tepkilidir. İşsizlik artar ve uzarsa tehdide dönüşür. İşsiz kalanlarda aile kişileri bozulur. Boşanmalar artar. İşsiz genç her türlü ideolojik tuzağa düşmeye zorlanmış olur. Özetle işsizlik sosyal huzur ve beka için en büyük tehdittir. Elbette işsizlik kader değil ama bugünkü iktidar işsizliği kader yaptı.
Mehmet Ocak'tan 28 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Hukuk ve Ahlak Siyasetin Kapısından Giremez başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. İnsanoğlunun topluluklar halinde yaşamaya başladığı ilk çağlardan bu yana yönetenleri ve tek tek bireylere bağlayan iki temel kavram esas olmuştur: hukuk ve ahlak. İlk dönemlerdeki site devletlerinden modern devlete kadar geçen bütün süreçlerde ortaya çıkan farklı yönetim biçimlerinde kendi çağlarının coğrafi, kültürel ve sosyolojik şartlarına paralel olarak hukuki metinler ve ahlaki ilkeler belirleyici olmuştur, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Modern devletle birlikte hukuki metinler daha evrensel bir norma kavuşmuş ve doğal olarak hukuk yönetenleri de yönetilenleri de sınırlayan kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Dolayısıyla hukukun üstünlüğü kavramı günümüzdeki demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez bir vasfı haline gelmiştir. Uzun bir demokrasi tecrübesine ve hukuk birikimine rağmen demokrasi kalitesi her gün biraz daha eksilen, hukuk devleti vasfından giderek uzaklaşan bir Türkiye'nin bugün itibariyle geldiği yeri hukukla izah etmek mümkün olmadığı gibi ortaya çıkan tablo ahlaken de tam bir çürümeye işaret etmektedir. Bu hukuk devletinde ülkenin ticaret bakanı kocasının şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan alımı yapabiliyorsa bunun hukuki sonuçları olmak durumundadır. Yine aynı bakan, bakanlık imtiyazını kullanarak kendi şirketine Sanayi Bakanlığı'ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği alabiliyorsa, siyasal etik açısından sorun da var demektir. Eğer bir ülkede yönetim makamında olanlar kendilerini hukukla bağlı hissetmiyorlarsa ya da hukuk onlara dokunamıyorsa, o ülkede hukuk devletinden söz edilemez. Maalesef bugün hukuk ve ahlak siyasetin kapısından giremez hale geldiği için kripto para ticareti yapan bir tosuncuk 400 bin kişinin 2 milyar dolarını alarak kayıplara karışabiliyor. Bakanlarla fotoğraflar çektiriyor, bakan yakınlarıyla ortaklıklar kuruyor ama ne yazık ki hukuk imtiyaz duvarlarını aşmayı bir türlü başaramıyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ramazan Kerim, Kerim. Ramazan Rahim, Rahim. Şehrul İbade, Şehrul Siyam. تلقى السعادة وتلقى النعيم رمضان كريم رمضان رحيم شهر العبادة شهر الصيام تلقى السعادة وتلقى النعيم
Nur Kapısı.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız ve her gün bir bölümünü yayınladığımız dizi sohbetimizin 18. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin her günkü bölümü ahlak, ahkam ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşuyor. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Şimdiye kadar Nur Kapısı başlıklı sohbetimizde bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz. Kuşkusuz siz muhterem dinleyicilerimizle Allahu Teala huzurunda huşu eden kullardansınız. Zira bu ayda vacip amelleri yerine getirmek üzere beklemişsinizdir. Mübarek Ramazan ayı İslam peygamberinin buyurduğu üzere sabır ve direniş ayıdır. Allah Resulü bu mübarek ayın fazileti hakkında ise şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Size bir gecesi bin geceden daha iyi olan bir ay gelmiştir ve o ay Ramazan ayıdır. Allahu Teala bu ayda oruç tutmayı vacip kıldı ve bu ay sabır ayıdır.
İnsan hayatı boyunca sürekli zorluklar ve sorunlarla uğraşır, ilerleme ve kemale erme yolunda bazı sıkıntılara ve acılara katlanır. Ancak bu durumda istediği sonuca ulaşabilir. İnsanlara sabır ve direnmeyi öğreten ve ruhunu güçlendirerek zorlu hadiselere ve sorunlara karşı geri adım atmaması için özel bir güç kazandıran ve insani hedefleri doğrultusunda hareket etmesini sağlayan amellerden biri oruçtur.
من تشاء وتمنع لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإحسان واليسر أفزع.
Öte yandan insan her biri onu kemale doğru ilerleten ve gelişmesine ve saadete kavuşmasında etkili olan birçok isteğin kaynağıdır. Ancak eğer bu istekler doğru biçimde yönetilmezse insanın başına birçok dert açar ve içinde korkunç kaygı, dehşet ve ıstırap fırtınaları estirir. Her insan içgüdülerine hakim olmak ve yaşamında da düzen ve dengeyi sağlamak
Thank you.